Ayrım 5, sayfa 46. Ünite 4, test soruları. 1. Motivasyon araçlarının etkisiyle ortaya çıkan iş başarımına ne denir? A. Verimlilik. B. Takdir. C. Çalışkanlık. D. Performans. E. Etkililik. Cevap D. Performans. 2. Aşağıdakilerden hangisi performans yönetim süreci sıralamasında yer almaz? A. Araştırma, planlama aşaması. B. Uygulama aşaması. C. İyileştirme aşaması. D. İzleme, değerleme aşaması. E. Geliştirme aşaması. Cevap C. İyileştirme aşaması. 3. Aşağıdakilerden hangisi kamu performans yönetim ilkelerinden değildir? A. Ekonomiklik. B. Verimlilik. C. Etkililik. D. Hukukilik. E. Hesap sorabilirlik. Cevap E. Hesap sorabilirlik. 4. Aşağıdakilerden hangisi bireysel performans yönetimine en uygun düşer? A. Sayılabilir performans hedef belirleme. B. Ölçülebilir performans ölçütleri getirme. C. Kişisel özelliklere önem verme. D. Amirin kişisel değerlendirmesini önemseme. E. Memurun öznel değerlemesini önemseme. Cevap B. Ölçülebilir performans ölçütleri getirme. 5. Aşağıdakilerden hangisi kamu performans yönetiminin faydalarından değildir? A. Bireysel amaçları gerçekleştirir. B. İç ve dış müşteri tatminini sağlar. C. Bireysel performansı geliştirir. D. Performans ücret dengesini sağlar. E. Rekabet üstünlüğü yaratır. Cevap A. Bireysel amaçları gerçekleştirir. 6. Aşağıdakilerden hangisi kamu performans yönetimi planlamasında amaç sırasına en uygundur? A. Kurumsal, bireysel, birimsel, takım amaçları. B. Bireysel, birimsel, takım, kurumsal amaçlar. C. Birimsel, takım, kurumsal, bireysel amaçlar. D. Takım, kurumsal, bireysel, birimsel amaçlar. E. Kurumsal, birimsel, takım, bireysel amaçlar. Cevap C. Birimsel, takım, kurumsal, bireysel amaçlar. 7. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Kamu performans yönetimi bireysel performansı geliştirir. B. Kamu performans yönetimi gelecekteki insan kaynağı ihtiyacını belirleyemez. C. Kamu performans yönetimi iç ve dış müşteri tatmini sağlar. D. Kamu performans yönetimi rekabet üstünlüğü sağlar. E. Kamu performans yönetimi gözlem kalitesini arttırır. Cevap B. Kamu performans yönetimi gelecekteki insan kaynağı ihtiyacını belirleyemez. 8. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları performans yönetimi için en uygun yeniliktir? A. Plana gerekli esnekliği sağlar. B. Personelin kendi performansını yönetme sorumluluğu getirir. C. Kurumsal performansın önemini vurgular. D. Ne yapılacağı hakkında bilgi verir. E. Bireysel amaçların gerçekleşmesini sağlar. Cevap B. Personelin kendi performansını yönetme sorumluluğu getirir. 9. Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetiminde performans arttırıcı bir önlem değildir? A. Kamusal mal ve hizmet üretim girdilerinde ekonomik olmak. B. Kamu yönetiminde açık ve hesap verebilir olmak. C. Kamu yönetiminde doğrudan ve sadece kamu yararını hedeflemek. D. Kamusal mal ve hizmet üretim sürecinde verimli olmak. E. Yasama ve yürütmenin kamu yönetimindeki sorumluluğunu artırmak. Cevap C. Kamu yönetiminde doğrudan ve sadece kamu yararını hedeflemek. 10. Aşağıdakilerden hangisi kamu performans yönetiminde karşılaşılan bir güçlük sayılmaz? A. KPY'nin sadece performans değerleme anlayışı getireceği yanılgısı. B. KPY'nin kamu yönetimi kültürüne henüz girmemiş olması. C. KPY'nin ölçüt ve uygulamalar için henüz mevzuatın hazırlanmaması. D. KPY'nin kamu personelinin mevcut değerlemesine uygun olmaması. E. KPY'nin geleneksel kamu yönetimince direnç gösterilmesi. Cevap A. KPY'nin sadece performans değerleme anlayışı getireceği yanılgısı. 11. Performans ölçütlerinden önem derecesi en az olan aşağıdakilerden hangisidir? A. Kalite ölçütü. B. Hizmet ölçütü. C. Zaman ölçütü. D. İş gücü ölçütü. E. Maliyet ölçütü. Cevap B. Hizmet ölçütü. 12. Performans kavramının Türk Dil Kurumu'nca getirilen Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? A. Gösteri. B. Verimlilik. C. Başarım. D. Etkililik. E. Etkinlik. Cevap C. Başarım. 13. Aşağıdakilerden hangisi performans yönetiminin daha etkili hale getirmeye çalıştığı girişimlerden biri değildir? A. Performans iş miktarı. B. Hizmet içi eğitim. C. İletişim. D. Geri bildirim. E. Yönlendirme ve gösterme. Cevap A. Performans iş miktarı. 14. Kamusal kaynakların israf edilmesi anlamına gelen kamu performans yönetim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Verimlilik. B. Etkililik. C. Etkenlik. D. Ekonomiklik. E. Müşteri memnuniyeti. Cevap D. Ekonomiklik. 15. Belediye veya il özel idarelerini hedeflerine ulaşmak amacıyla yürüttükleri faaliyetlerin sonuçlarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için aşağıdakilerden hangisini kullanır? A. Faaliyet raporu. B. Performans göstergesi. C. Trend analizi. D. Stratejik plan. E. SWOT analizi. Cevap B. Performans göstergesi. 16. Kamu performans yönetiminin en önemli faydası aşağıdakilerden hangisidir? A. Rekabet üstünlüğü yaratması. B. İç ve dış müşteri tatmini sağlaması. C. Gözlem kalitesini arttırması. D. Kuruluştaki manevi gücü arttırması. E. Bireysel performans değerlendirmesi. Cevap E. Bireysel performans değerlendirmesi. 17. Aşağıdakilerden hangisi kurumların adil olarak oluşturulan yasal çerçeveler içinde hareket etmelerini ve kişilerin de kendi davranışlarına kanunların uygulanabileceğini kabul etmelerini öngören bir yönetişim ilkesidir? A. Hesap verebilirlik. B. Şeffaflık. C. Etkinlik. D. Katılımcılık. E. Hukukun üstünlüğü. Cevap E. Hukukun üstünlüğü. 18. Aşağıdakilerden hangisi lider yönetici ve sadık personelin performans sorumluluğunda ortaktır? A. Birey performans sorumluluğunda. B. Birimsel performans sorumluluğunda. C. Takım performansı sorumluluğunda. D. Kurum performansı sorumluluğunda. E. Ulusal performans sorumluluğunda. Cevap D. Kurum performansı sorumluluğunda. 19. Aşağıdakilerden hangisi kamu performans yönetiminin faydalarından değildir? A. Bireysel amaçları gerçekleştirir. B. İç ve dış müşteri tatmini sağlar. C. Bireysel performansı geliştirir. D. Performans ücret dengesini sağlar. E. Rekabet üstünlüğü sağlar. Cevap A. Bireysel amaçları gerçekleştirir. Çıkmış sınav soruları ara deneme sınavı. 1. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye AYT ortaklığının kurumsal yapısında yer alan organlardan biridir? A. Ortaklık Komisyonu. B. Ortaklık Sekreteryası. C. Ortaklık Konseyi. D. Ortaklık Kurulu. E. Ortaklık Asamblesi. Cevap B. Ortaklık Sekreteryası. 2. Katma protokol ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Gümrük birliğini aşan bir ekonomik bütünleşme öngörmüştür. B. Doğrudan etkiye sahiptir. C. Uygulanabilmesi için ortaklık konseyi kararı gerekir. D. 23 Kasım 1970 tarihinde imzalanmıştır. E. Bir uygulama anlaşmasıdır. Cevap D. 23 Kasım 1970 tarihinde imzalanmıştır. 3. Türkiye ile AET arasında ortaklık yaratan Ankara Anlaşması'nın nihai amacı aşağıdakilerden hangisidir? A. Serbest ticaret. B. Tam üyelik. C. Serbest dolaşım. D. Ortak üyelik. E. Gümrük birliği. Cevap D. Ortak üyelik. 4. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye AET ortaklığının hazırlık döneminde AET tarafından gümrük vergisi indirimi yapılan tarım ürünlerinden biri değildir? A. Bakliyat. B. Kuru üzüm. C. Tütün. D. Fındık. E. İncir. Cevap C. Tütün. Aşağıdaki yasak 5. Aşağıdaki yasaklardan hangisi 1963 Türkiye AET ortaklık anlaşmasında açıkça öngörülmüştür? A. Başka uluslararası örgütler ile işbirliği yapma yasağı. B. Anlaşmayı değiştirme yasağı. C. Anlaşmadan çekilme yasağı. D. Dayanışmadan kaçınma yasağı. E. Ayrımcılık yasağı. Cevap A. Başka uluslararası örgütler ile işbirliği yapma yasağı. 6. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği Türkiye Gümrük Birliği organlarından biridir? A. Gümrük Birliği Mali Komitesi. B. Türkiye Avrupa Birliği Ticaret Komitesi. C. Gümrük Birliği Uygulama Komisyonu. D. Gümrük İşbirliği Komitesi. E. Gümrük Birliği Hazırlık Komitesi. Cevap E. Gümrük Birliği Hazırlık Komitesi. 7. Aşağıdakilerden hangisi Gümrük Birliği'nin orta ve uzun dönemli etkilerinden biridir? A. Ticaret saptırıcı etki. B. Tüketim etkisi. C. Kamu gelirleri etkisi. D. Ticaret yaratıcı etki. E. Teknolojik ilerleme etkisi. Cevap B. Tüketim etkisi. 8. Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında gerçekleştirilen ve ortaklık ilişkisi yaratan Ankara Anlaşması hangi tarihte imzalanmıştır? A. 10 Temmuz 1961. B. 12 Eylül 1963. C. 1 Ocak 1973. D. 1 Temmuz 1987. E. 23 Kasım 1995. Cevap D. 1 Temmuz 1987. 9. Gümrük Birliği'nin kısa dönemli etkileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Ticaretin birlik içine kaymasına neden olur. B. Ülke vatandaşlarının satın alma güçleri azalacağından birlik içi tüketim azalır. C. Üye ülkelerin gümrük vergisi kaybını doğurur. D. Üyeler arasındaki ticaret hacmi artarak kaynak tahsisi daha etkin bir duruma gelir ve refah artışı gerçekleşir. E. Üye ülkeler arasındaki bürokratik engeller azalır. Cevap C. Üye ülkelerin gümrük vergisi kaybını doğurur. 10. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin Gümrük Birliği'nin işleyişi kapsamında kendi mevzuatı ile uyumlaştırdığı alanlardan biridir? A. Tarımda destekleme alımları. B. İş gücü ile ilgili düzenlemeler. C. Katma değer vergisi uygulamaları. D. Rekabet hukuku düzenlemeleri. E. Eğitimin tek tipleştirilmesi uygulamaları. Cevap D. Rekabet hukuku düzenlemeleri. 11. Avrupa Birliği'nin üçüncü ülkelerle gerçekleştirdiği ortaklık ilişkisinin kurumsal yapısı hangi ilkeye dayanır? A. Özerklik. B. Oransallık. C. Ayrımcılık. D. Doğrudan etki. E. Karşılıklık. Cevap B. Oransallık. 12. Türkiye'nin mevzuatının Avrupa Birliği'nin ortak ticaret politikasına uyumsallaştırılması amacıyla oluşturulan yardımcı organ aşağıdakilerden hangisidir? A. Gümrük İşbirliği Komitesi. B. Ortak Danışma Komitesi. C. Karma Parlamento Komisyonu. D. Gümrük Birliği Ortak Komitesi. E. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu. Cevap E. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu. 13. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi'nin görevleri arasında yer almaz? A. Ortaklık rejiminin sonuçlarının incelenmesi. B. Taraflar arasındaki anlaşmazlıkların çözümü. C. İlerleme raporunun hazırlanması. D. Ortaklık anlaşmasının yorumlanması ve uygulanması. E. Anlaşmanın öngördüğü hallerde karar alma. Cevap E. Anlaşmanın öngördüğü hallerde karar alma. 14. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında ortaklık ilişkisinin birincil hukuk kaynaklarından biri değildir? A. Tek Avrupa Senedi. B. Ankara Anlaşması. C. Mali Protokol. D. Uyum Protokolleri. E. Katma Protokol. Cevap A. Tek Avrupa Senedi. 15. Çeşitli ülkelerde faaliyet gösteren delegasyonlar ağını oluşturan Avrupa Dış İlişkiler Servisi hangi anlaşma ile kurulmuştur? A. Maastricht. B. Nice. C. Amsterdam. D. Roma. E. Lisbon. Cevap A. Maastricht. 16. Aşağıdakilerden hangisi bir aday ülkenin Avrupa Birliği katılım sürecinde müzakere edilen fasıl başlıklarından biri değildir? A. Rekabet politikası. B. Taşımacılık politikası. C. Azınlıklar politikası. D. Gıda güvenilirliği, veterinerlik ve bitki sağlığı politikası. E. Balıkçılık politikası. Cevap C. Azınlıklar politikası. 17. Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden aldığı hibe hangi mali araç çerçevesinde sağlanır? A. IPA. B. SAPART. C. ISPA. D. MEDA. E. GAT. Cevap A. IPA. 18. Avrupa Birliği katılım müzakerelerinde fiilen müzakere edilen fasıl sayısı kaçtır? A. 22. B. 29. C. 33. D. 35. E. 37. Cevap C. 33. 19. Türkiye'nin adaylığı hangi Avrupa Birliği zirvesinde ilan edilmiştir? A. 1991 Maastricht zirvesinde. B. 1993 Kopenhag zirvesinde. C. 1997 Amsterdam zirvesinde. D. 1999 Helsinki zirvesinde. E. 2004 Brüksel zirvesinde. Cevap B. 1993 Kopenhag zirvesinde. 20. Temmuz 2011'den itibaren Türkiye'nin Avrupa Birliği ile müzakerelerinden sorumlu devlet kurumu aşağıdakilerden hangisidir? A. Avrupa Birliği Başkanlığı. B. İçişleri Başkanlığı. C. Başbakanlık. D. Dışişleri Bakanlığı. E. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Cevap E. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. 5. ayrımın sonu, sayfa 53.